Ayrım 12. Bir at bara girmiş. David Grossman, sayfa 106. Cep şişesinden bir fırt çekiyor. O belli belirsiz, bir yandan da huzursuz kıpırtıların nabız gibi sesi kulüpte yankılanıyor. İnsanlar halen gecenin nasıl gelişeceğini görmeyi bekliyorlar. Ama kredisi hızla tükeniyor. Seyircinin tepkisini tıpkı kan şekerinin hızla düşmesi gibi kendi vücudumda hissediyorum. Hatırlıyorum, askere cevap verip ayağa kalkmadan hemen önce gözleri beni aradı, yalvarırcasına, uzun uzun baktı bana. Bense gözlerimi kaçırdım. Çocukluktan laf açılmışken diye mırıldanıyor. Son zamanlarda okullarda zorbalığa karşı herkesin nasıl da isyanlarda olduğu dikkatinizi çekti mi? Bana sorarsanız bazı çocuklar ezilmeyi pekala hak ediyorlar. Çünkü şayet çocuk yaşta böcek gibi ezilmezlerse, yaşları büyüdükçe daha da fena olacak onlar için. Anlatabiliyor muyum acaba? Komik gelmedi mi? Ha, anlıyorum. Kültürlü seyircisiniz ne de olsa, Avrupa standartlarındasınız siz. Tamam, hiç sorun değil. Başka bir açıdan yaklaşırız biz de meseleye. Nabza göre şerbet vermeli. Bu sizin nabzınıza daha uygun bir şerbet olacak. Buyurun size ufak bir psikolojik analiz, duygusal sezgi gücü de yanında hediye. Ben çocukken kimin popüler olduğunu, kiminse olmadığını şıp diye anlamamı sağlayan, bilimsel mi bilimsel şaşmaz bir tartıya sahiptim. Bu buluşuma ayakkabı bağı tartısı diyorum ben, şöyle açıklayayım. Diyelim bir grup çocuk okuldan eve doğru yürüyor. Yürüyor, konuşuyor, laklak ediyor, bağırışıyor, artık her neyse. Çocuk işte, bilmez misiniz nasıl olurlar? İçlerinden biri ayakkabısının bağcıklarını bağlamak için çömeliyor. Şimdi eğer grup derken çocukların her birine, hatta o sırada başka tarafa bakan ve çocuğun yere çömeldiğini görmeyenleri de kastediyorum, o anda olduğu yerde durup ayakkabısının bağını bağlayanı bekliyorsa, o çocuk daha korkmasın, yeri sağlam, geleceği parlaktır, gözdedir. Ama şayet kimse onu fark etmezse, anca lise son biterken mesela mezuniyet törenine filan doğru biri, baksanıza ya, ayakkabısını bağlamak için duran bir herif vardı, sahi ne oldu ona diye sorarsa, işte o zaman anlayın ki o herif benim. Küçümen kadın sandalyesinin ucuna tünemiş, ağzı hafifçe aralık, ayaklarını sımsıkı bitiştirmiş. Cep şişesinden bir yudum alırken kadından yana bir bakış atıyor. Sonra gözlerimin içine bakıyor. Uzun uzun, derin bir bakış bu. Bu hikayeyi anlatmaya başladığından beri ilk kez dosdoğru yüzüme bakıyor ve kadından bir köz alıp benim kucağıma bırakmış gibi tuhaf bir hisse kapılıyorum nedense. Neyse, uzatmayayım. Asker kadının peşinden gidiyorum. Bu arada kalın kafam da çalışıyor ve seçeneklerimi değerlendiriyor. Ya yediğim bir halt yüzünden beni cezalandıracaklar? İyi de ne yapmış olabilirim ki? Ben mi bir şey yapmışım? Sınıfın baş salağı, en malı, en saftiriği. İyi bir çocuktum ya. Küçümen kadına göz kırpıyor, sonra derhal beni arıyor gözleri. Bir saniye sayın hakim, uzman görüşünüzü alalım. Acaba bu kelime hala var mı? Saftirik. Hala bulunuyor mu piyasada? Hurdacıların tezgahlarına filan düşmüş olmasın, emin miyiz? Ne sesinde ne de gözlerinde düşmanlık yok. Bu da kafamı karıştırıyor. Sözcüğün halen tedavülde olduğunu teyit ediyorum. Sözcüğü birkaç kez sessizce kendi kendine tekrar ediyor ve ben de onunla birlikte fısıldarken buluyorum kendimi. Evet, ya cezalandıracaklar beni ya da babamla ilgili bir durum var. Gece rüyasında bir şey görmüş, işkillenmiş olabilir. Belki bu gadna olayının kendisine pek uymadığına, şerefine, şanına bir hakaret olduğuna kanaat getirmişti. Ya da ne bileyim, babam Beytar kökenli ya, dipnot, Beytar veya Betar, 1923'te Vladimir Jabotinsky tarafından temelleri atılan revizyonist, siyonist gençlik hareketi, günümüzdeki siyasi uzantıları Hoyt ve Likud partileridir. Çevirinin notu. Belki Gadna ile İşçi Partisi'nin bir alakası olduğunu öğrenmişti. Ya da ki bu hepsinden daha kuvvetli bir ihtimal, odamdaki panjurların arkasına sakladığım porno dergileri bulmuştu. Ve ifademe başvurmak üzere çağırtmıştı beni. Her şey mümkün. Babam söz konusu olunca bir sonraki darbenin nereden geleceğini asla kestiremez insan. Sahnenin kıyısında en ön sıradaki masaların hemen dibinde duruyor ve ellerini koltuk altlarına sokuyor. Önde oturanlardan tek tük başını kaldırıp ona bakanlar oluyor. Diğerleri ise tuhaf, dermansız bakışlarla kendi işlerine çekiliyorlar. Sanki onu takip etmekten çoktan vazgeçmişler de ona bakmaktan yine de kendilerini alamıyorlarmış gibi. Derken kadının, o çavuşun benimle konuştuğunu fark ediyorum. Hızlı hızlı yürüyor. Bir yandan da derhal eve gitmem gerektiğinden, kaybedecek zaman olmadığından, saat 4'teki cenazeye yetişmem gerektiğinden dem vuruyor. Dönüp bana doğru bakmamak için akla karayı seçiyor. Ne bileyim, sanki benimle göz göze gelmekten korkuyor. Bir de unutmayın, bütün bunlar olurken hemen burnumun dibindeki manzarada kadının poposu, ki hakkını verelim, sahiden hatırı sayılır bir manzara. Aslına bakılırsa popo mevzusu genelde gayet ilham verici, ufuk açıcıdır. Siz söyleyin beyler, elinizi vicdanınıza koyun. Vicdanınıza dedim, masa 13. Aramızda kalsın da poposundan memnun olan bir kadın gördünüz mü hiç? Dünya üstünde var mı böyle bir kadın? Konuşmayı sürdürüyor, dudaklarının kıpırdadığını görüyorum. Ellerini sallıyor, sırıtıyor, süt gibi beyaz bir sis kafamın içine yayılmaya başlıyor. Kadınların aynanın önünde dikili popolarına bir o açıdan, bir bu açıdan tekrar tekrar bakma ritüelini bilirsiniz. Ve bu arada kendi şahsi popoları söz konusu olduğunda kadınlar başlarını hiç sorunsuz 365 derece döndürebilirler. Kesin bilgi, bilimsel bir gerçek. Koca doğada kadınlar dışında yalnızca iki organizmanın gerçekleştirebildiği bir dönüştür bu. Güne bakanların ve crank millerinin. Sonra şöyle arkalarını döner. Seyirciye canlı olarak gösteriyor, bu arada dengesini kaybediyor ve öndeki masaların üstüne sırt üstü düşmekten son anda kurtuluyor. Çevreme bakıyorum, bir sürü delik görüyorum. Gülmek için kocaman açılan ufak çukurlar. Bakar da bakar, kontrol ederler. Kafalarında bu iş için özel bir uygulama olduğunu da unutmayın. Google Popo adlı bu uygulama popolarını her an 17 yaşındayken oldukları ebatlarla kıyaslar. Ve nihayet kaplumbağa yavaşlığıyla bir ifade yerleşir yüzlerine. Yalnızca bu özel duruma mahsus bir yüz ifadesidir bu. Latince'de endemik yüz adı verilir bu ifadeye. Ben dilimizdeki karşılığını söyleyeyim ama göt surat. Ardından Yunan tragedyalarından fırlamış bir kraliçe edasıyla malumu ilam ederler. Korktuğum başıma geldi, düşüşe geçti. Hayır, daha da beter. Sarkıyor resmen. Aklınız kesiyor mu bunu? Birden popolarının sosyal hizmet uzmanı kesilirler başımıza. Sanki popo kendi özgür iradesiyle ve kasıtlı olarak toplumla bağlarını koparmakta. Benden bu kadar deyip medeniyete arkasını dönmekte, marjinal bir popoya dönüşmektedir. Onu arka sokakların birinde damarı pompalarken bulmak an meselesidir. Ve siz sevgili hemcinslerim, şayet o menşum anda bu durumdaki bir kadınla aynı mekan içinde bulunmak gibi bir talihsizliğe düştüyseniz, izleyebileceğiniz en güvenli strateji çenenizi kapalı tutmaktır. Sakın tek kelime etmeyin. Söyleyeceğiniz her şey ileride aleyhinize delil olarak kullanılabilir ve kullanılacaktır da. Çok abarttığını, poposunun aslında sevimli, çekici, mıncıklanası ve okşanası olduğunu söylerseniz, hapı yuttunuz demektir. Ne körlüğünüz kalır, ne yağcılığınız, ne gerizekalılığınız. Kadınlarla ilgili hiçbir şey bilmemekle itham edilirsiniz. Öte yandan haklı olduğunu söyleyecek olursanız, kendinizi ölmüş bilin. Nefes nefese kalıyor. Bu fasıl bitti. Kim bilir daha önce kaç kere yaptı bunu. Sesi kelimelerin içini doldurmaz olmuş artık. Bazı eceleri yutuyor. Kalabalık gülüyor. Ben hala yanlış anladığıma, bir şey kaçırdığıma, yakalayamadığım bir espri olduğuna inanmak istiyorum. Ama küçümen medyuma bakıp onun yüzünü acıdan buruşmuş halde görünce yanılmadığımdan emin oluyorum. Nerede kalmıştık? Çok şahane bir seyircisiniz. Vallahi bakın, sizi içime sokasım var. Pekala, papa önümden gidiyor, o önde, ben arkada. Benden ne istediğine, o cenaze martavalının ne demeye geldiğine dair en ufak bir fikrim yok. Üstelik hayatımda tek bir cenazeye bile gitmemişim. Fırsatım olmamış daha doğrusu. Çünkü bildiğiniz üzere küçük bir aileden geliyorum. Daha önce işlemiştik bu konuyu, hatırlayalım. Anne baba ve çocuktan ibaretiz ve hiç cenazemiz olmamış. Çünkü ölecek kimimiz kimsemiz kalmamış. Kala kala annemle babam kalmış geriye. Bir dakika durun, böyle deyince bir şey geldi aklıma. Madem konu akrabalardan açıldı, bu hafta gazetede ne okudum biliyor musunuz? Bilim insanları, insanlara genetik olarak en yakın olan yaratığın tamamen ilkel bir kör kertenkele olduğunu keşfetmişler. Vallahi bakın, bu kertenkele ile biz acayip yakınmışız. Öyle böyle değil. Ama korkarım bu sülalenin yüz karası ilan edilmiş olabiliriz. En azından ben bundan şüphelenmeye başlıyorum. Yoksa söyler misiniz, madem bu kadar sıkı fıkıyız, neden bizi partilerine asla davet etmiyorlar? Havaya bir sol kroşe daha savuruyor. Mekana ağır bir sessizlik çökmüş. Biraz önce dediğini yeni yeni anlamaya başlıyorlar sanırım. Pekala, anladım, öyle olsun. Rota yeniden hesaplanıyor. Nerede kalmıştık? Anne, baba, çocuk. Geniş aile yok. Başka akraba yok, bunu söylemiştik. Bermuda şeytan üçgeni gibi sessiz, sakin, huzurlu bir ortam. Evet, arada bizim de tek tük sorunlarımız oluyordu. Bir takım durumlar göze batmıyor değildi. Gerçi o yaşta insan öyle şeylerin üstünde durmaz ya. Yine de babamın pek genç olmadığının iyi kötü farkındaydım. Sınıfımızdaki çocukların babaları içinde en yaşlısıydı. Ve şekeri, kalbi, böbrekleri filan olduğunu, devamlı haplar aldığını biliyordum. Ayrıca yüksek tansiyondan mustarip olduğunun da farkındaydım. Farkında olmanın ötesinde resmen görebiliyordum bunu. Herkes de görebiliyordu. Tansiyonu o kadar yüksekti ki sürekli olarak, nasıl diyeyim, Edith ile münakaşa eden Archie Bunker halindeydi. Anneme gelince, babamdan çok daha genç de olsa malum yerden yadigar bir sürü açık yarayla dolaşıyordu ortada. Dile kolay, neredeyse 6 ayını bir tren vagonunun olsa olsa boya ve makineye saklanabilecek büyüklükteki dolabı andıran bölmesine, insanın ne oturabilmesine ne de ayakta durabilmesine el veren daracık bir yere tıkılmış halde geçirmişti. Öyle de güzel günlerdi işte. Bütün bunların dışında bileğinde, iki bileğinde birden cılız kollarını havaya kaldırıyor, Bikor Holim Hastanesi'nin en mahir terzilerinin kendisine armağan ettiği, damar nakış sanatının en nadide örneklerinden olan o zarif, mini minnacık dikişler vardı. Doğumumun ardından her ikimizin birden doğum sonrası depresyon illetinin pençesine düşmüş olması ilginç aslında. Gerçi benimki 57 yıldır sürüyor. Her neyse, eminim her normal ailede rastlanan bu ufak tefek sorunlar dışında üçümüz iyi kötü yuvarlanıp gidiyorduk. O halde bu cenaze muhabbeti de ne oluyordu? Son birkaç dakikadır giderek daha koyu bir sessizliğe itilmiş olan seyirci şimdi tamamen hareketsiz, yüzler ifadeden yoksun, kendini adamaya karşı temkinli, belki sahneden ben de böyle görünüyorumdur. Nerede kalmıştık? Dura söylemeyin, ben kendim bulacağım. Benim yaşımda unutmanın tersi nedir biliyor musunuz? Birkaç cansız ses. Hatırlamak mı? Hayır, bir yere yazmak. Pekala, asker, subay, popo, tren, dikiş, nakış. Hah tamam, kadının ardı sıra ağır ağır yürüyordum. Acaba ne olmuş olabilir diye kafamı patlatarak hepten yavaşlıyor. Bir hata olmalı diyorum. Neden beni bir cenazeye yollasınlar ki? Neden başka bir çocuk seçmediler? Bir feveranı bastırarak hızlı hızlı konuşuyor. Elleri koltuk altlarına giderek daha çok gömülüyor. Biraz da titriyor sanırım. Neyse, yürüyorum, bir yandan da ağır ağır düşünüp taşınıyorum. Sonra daha da yavaşlıyor ve ne kadar uğraşsam da anlam veremiyorum. Bir türlü işin içinden çıkamıyorum. Derken birden amuda kalkıyor, tepe taklak ellerimin üstünde yürümeye başlıyorum. Kadının peşi sıra gidiyorum. Cehennem gibi sıcak kumlar ellerimi yakıyor. Ama hiç önemli değil. Yanmak iyi, yanmak düşünmemek demek. Cebimden bir şeyler dökülüyor, bozukluklar, jetonlar, sakız, babamın yol için oraya tıkıştırdığı küçük sürprizler. Hep yapardı bunu, özellikle de bana dayak attıktan sonra. Neyse, boş verin orasını. Hızla yürüyorum, koşar adım. Ellerini başının üstüne kaldırıyor ve o yürüyüşü seyirci için havada canlandırıyor. Ellerinin sahiden de titriyor olduğunu, parmaklarının zangırdadığını görebiliyorum. Böyle baş aşağı iken kim nasıl bulabilir ki beni? Kim yakalayabilir ki? Ölüm sessizliği. İnsanlar birkaç dakika önce bulundukları yerden bu yeni hikayeye nasıl, hangi el çabukluğu marifetiyle, hangi hile veya büyüyle ışınlandıklarını anlamaya çalışıyormuş gibi geliyor bana. Benim de hislerim onlardan farklı değil. Yer ayaklarımın altından çekiliyor sanki. Ve bu kadın, yani asker, bir anda bir terslik olduğunu sezinliyor. Belki gölgemi yerde tepe taklak görünce birden arkasını dönüyor. Gölgesinin dönmesinden anlıyorum ben de bana döndüğünü. Çıldırdın mı sen diye bağırıyor bana. Ama sanki sessizce bağırıyor. Öğrenci derhal ayaklarının üstüne dönmeni emrediyorum. Deli misin sen? Böyle bir zamanda tutmuş oyun oynuyorsun. Ama bende oralı olacak göz var mı? Çevresinde bir oraya bir buraya koşturuyor, kah önüne kah arkasına geçiyorum. Cayır cayır yanıyor ellerim, avuçlarıma dikenler batıyor. Taşlar, çakıllar dalıyor tenime. Ama ayaklarımın üstüne dönmeye yine de yanaşmıyorum. Ne yapabilir ki bana? Baş aşağı olduğumda kimse kılıma dokunamaz ki. Hem böyleyken düşüncelerden de kurtuluyorum. Kafamın içi kanla dolu, kulaklarım tıkalı, beynim yok, düşünecek bir özne yok. Bir dakika ya, bana bağırmaya hakkı yok ki demeyi akıl edecek, böyle bir zamanda derken neyi kastediyor ki diye sorgulayacak kimse yok. Elleri halen havada olduğu halde çok yavaşça yürüyor. Bir adım, bir adım daha, bir adım daha ve dudaklarının arasından dilinin ucu çıkıyor. Arkasındaki bakır vazo bedenini hapsediyor, onu kıvrımları arasına alıp yutuyor ve sonunda kendini kurtarıncaya dek dalgalara bölüyor. Bu arada baş aşağı giderken bizimkileri de görebiliyorum. Ha, bıraktığım yerde aynen oturmuş öğretmeni dinliyor. Kamuflajın, ki aslında hayatta yararlı olacak bir beceri, ne olduğunu öğreniyorlar. Halimin nice olduğunu görmek için başlarını çevirmeye dahi tenezzül etmeden. Burada ayakkabı bağı tartısını yeniden hatırlatmak isterim. Onların giderek uzaklaştığını görüyorum. Bir yandan uzaklaşanın asıl ben olduğumun da farkındayım. Ama boş verin, önemli olan ana fikir. Birbirimizden fersah fersah uzağız. Liora önceki gece Kuzey Karakolu'nda benimle nöbete kalan sınıf arkadaşım. Neredeyse 2 yıl boyunca deli gibi sevdiğim ama onunla konuşacak cesareti asla kendimde bulamadığım kız. Dovale ona aşık olduğunu biliyordu. Dünyada bu konuda açıldığım yegane kişiydi. Bana onun hakkında sorular sormayı akıl eden ve hedefi 12'den vuran Sokratik sorularıyla allemedip kallemedip onu seviyor olduğum gerçeğini aymamı sağlayan da oydu. Kızın yanındayken bana işkence eden, beni her zamankinden de karanlık ve saldırgan kılan o duygunun meğer aşk olduğunu açığa çıkaran da. Birlikte nöbet tuttuğumuz o gece sabaha karşı saat 3'te Liora'yı öptüm. İlk kez bir kızın bedenine dokundum. Yalnız geçen yıllarım geride kalmış, yeni hayatım başlamıştı bir bakıma. Ve Dovaleh'te o gece benimle birlikteydi. Birlikteydi derken kızla onunla konuşur gibi konuştum. Yürü konuş muhabbetlerimiz sırasında bana öğrettiği şekilde. Ve doğrusu dersimi iyi bellemiştim. Nöbet yerine vardığımız anda annesiyle babasının nasıl insanlar olduğunu, nerede tanıştıklarını sordum ona. Sonra da 2 erkek kardeşini sordum. Kız şaşkına döndü. Soru yağmurum dengesini bozmuştu. Bir akıl hastanesinde yaşayan ve evde adı neredeyse hiç anılmayan otistik ağabeyine nihayet bana anlatmaya başlayıncaya dek sabırla ama inatçı bir şekilde sinsice sıkıştırdım onu. Bir zamanlar Dovaleh'in en parlak öğrencisiydim ve bu karşılaşmaya hazırdım. Soru sormayı da dinlemeyi de biliyordum. Liora bana açıldı ve ağladı, sonra biraz daha açıldı ve biraz daha ağladı ve onu güldürdüğümde gözyaşları içinde güldü. Sonra sırtını okşadım, ona sarıldım ve gözyaşlarını öperek sildim. Bugün dahi halen tam olarak akıl erdiremediğim yapmacık bir tarafım vardı o gece. Bir nevi şapkadan tavşan çıkarma numarası, bir göz boyama temayülü. Bir zamanlar tanıdığım o eski sevgili Dovaleh'i kendime örnek almaya çalıştığımı, onun tahtına göz dikmiş olduğumu hissediyordum. Liora ile geçireceğim kısacık bir an uğruna onu içimde yeniden diriltiyor, onun sözlerinin ağzımdan dökülmesine izin veriyordum. Üstelik aklım daha sonra onu bir kez daha sileceğimi bilecek kadar da başımdaydı. O sabah takımımla birlikte kumlu avluda otururken kadın çavuş onu almaya geldiğinde ben de sarhoştum. Aşk sarhoşuydum. Kurtuluş hissi gibi bir şey ve uykusuzluk başımı döndürüyordu. Ayağa kalkıp kadının peşine düştüğünü gördüm ama nereye gittiğini dahi merak etmedim. Sonra Liora ile ilgili fantezilerime yeniden kendimi kaptırmış, dudaklarının o inanılmaz yumuşak dokusunun, göğüslerinin ve koltuk altlarındaki tüy öbeklerinin hayaline dalıp gitmiş olmalıyım. Tekrar başımı kaldırıp baktığımda çavuşun arkasından elleri üstünde giderken gördüm onu. Daha önce amuda kalktığını hiç görmemiştim. Elleri üzerinde yürüyebildiği de aklımın ucundan geçmemişti. Hızlı hızlı, tasasızca yürüyordu ve ortalığı kasıp kavuran yoğun sıcak yüzünden yürürken bedeninden dalgalar yayılırmış gibi görünüyordu. Harikulade bir manzaraydı. Yer çekimi kanununu dize getirmişçesine, havadan olma dalgaların üstünde dans edercesine yürürken birden özgür ve neşeli göründü gözüme. Eski Dovaleh geri gelmişti sanki. İçim ona duyduğum sevgiyle dolup taştı ve son birkaç günün eziyeti silindi gitti. Bir anlığına. Ama tahammül edemiyordum. Ona, o iniş çıkışlarına. Bakışlarımı ondan kaçırdım. O hareketi çok net bir şekilde hatırlıyorum. Ve gerisin geri yeni sarhoşluğuma gömüldüm. 12. ayrımın sonu. Sayfa 116.